Ayrım 12, sayfa 131. Yani bunların benim uydurduğumu mu düşünüyorsun dedim. Karım yine anlayışla beni süzdü. Sanırım bunlar hep o fügün sonuçları. Sen gerçekten bir nöbet geçiriyorsun. Yani bunların hep hayal gücümün bir oyunu olduğunu mu iddia ediyorsun? Ben doktor değilim ama sanırım öyle. Ya buna ne dersin? Elimi hala üzerimden çıkarmadığım pardüsünün cebine daldırıp parmaklarımın ucuyla serserinin tabancasını çıkarıp Selma'ya gösterdim. Bu da bir hayal ürünü mü? Tabancamın olmadığını bilirsin. Gökten zembille mi indi cebime? Açıklar mısın lütfen? Selma bir anda sapsarı kesildi. Nereden buldun onu diye kekeledi. Bu soruya cevap veremezdim. Gerçekten de nasıl cebime girdiğini bilmiyordum. O dar ve karanlık sokaktaki kavga anında bilinç kaybına uğramış ya da başka bir ifadeyle değişime uğramıştım. Ondan sonrası meçhulümdü. Otel odasında kendime geldiğimde silah cebimdeydi. Düşünmeye devam ettim. Polis ve gazeteler böyle bir olayı es geçemezlerdi. Öyleyse bir cinayet işlenmemişti. O sokakta adamla boğuştuğum bir gerçekti ve elimdeki şiş de bunun deliliydi. Fakat anladığım kadarıyla hadisenin sonucu cinayete varmamıştı. Belki de bir sokak dalaşması olarak kalmıştı. Muhtemelen herifi orada pataklamış, tehdit unsuru olan silahı da adamın elinden alarak cebime atmıştım. Büyük bir olasılıkla böyle gelişmişti olay. Ama iblis bunu bana karşı kullanmak ve beni baskı altında tutmak, zayıflayan irademden istifade etmek için bu yola başvurmuştu. Öyleyse yalan söyledi diye bağırdım. Sanki birden keyiflenmiştim. En azından bir katil olmaktan kurtulma sevincini yaşıyordum. Selma aynı safiyetle sordu. Kim? İblis tabii. Kim olacak? Bu defa Selma'nın sesi tizleşti. Selim, lütfen söyler misin? İkide bir bahsettiğim bu iblis de kim? Bunu karıma nasıl açıklayacaktım acaba? Başımı önüme eğdim, gevşemeye çalıştım, içimi çektim. Sonra bir solukta içimi boşalttım. Bedenime musallat olan kötü bir ruh dedim. Selma'dan hiç ses çıkmadı. Ya ne dediğimi anlamamıştı ya da bana inanmak istemiyordu. Sessizlik uzayınca ağır ağır bakışlarımı karıma çevirdim. Bön bön yüzüme bakıyordu. Ne dedin, bir daha söyler misin diye fısıldadı. 3 gün önce burada sen Ali ile sinemaya gittiğin gün bir ruh bedenime girdi. Cümlenin devamını getiremedim. Karım garip garip beni incelemeye başlamıştı. Onu korkutmuş da olabilirdim. Sanırım durumumun bana anlatmaya çalıştığı o füg denen illetten çok daha vahim ve ötede olduğunu anlamıştı. Artık ok yaydan çıkmıştı. Her şeyi anlatmak zorundaydım. O kötü ve saldırgan biri. Her şeyimi elimden almaya çalışıyor. Anlıyor musun? Evet hayatım diye fısıldadı Selma. Oysa hiçbir şey anlamadığına emindim. Anlaması da olanaksızdı zaten. Başka biri bana bu açıklamayı yapsa ne anlardım ki? Sadece adamın tozuttuğunu düşünürdüm. Birden yüksek sesle konuşmaya başladım. O elindeki sopa dedim. Onu niçin yanında bulundurmanı istediğimi şimdi anlıyor musun? Sana tekrar saldırabilir. Karımın biraz ürkerek bana bakmaya devam ettiğini görebiliyordum. Bana mı diye sordu. Evet, yanılmıyorsam tekrar dedin değil mi? Evet, daha önce bana saldırmış mıydı? Allah'ım diye inledim. Sinirlerim had safhada gerilmişti. Başımı aşağı yukarı sallayarak sorusunu onayladım. Selma aynı sakinlikle sordu. Ne zaman? O gece dedim. Seninle seviştiğimiz son gece. Hala anlamıyor musun? O adam ben değildim. Yüzü kireç gibi sararmıştı Selma'nın. Gözleri irileşmiş, dehşetle beni süzüyordu. O zaman gerçeği kavrayamadığını anladım. Bakışlarındaki manada sanki hastalığımın ne derecede ilerlediğini sezinlemiş gibi bir hava vardı. Peki o seviştiğim adam kimdi diye sordu. İblisi tabii. Yoksa kuşkun mu var? Yok canım, anlamıştım tabii diye karşılık verdi. Yalan söylüyordu, bana inanmamıştı. Mesele çıkarmamak için alttan alıyor, huyuma gitmeye özen gösteriyordu. Oturduğum koltuktan ayağa fırladım. Yanına gidip ona sarılıp daha içten bir açıklama yapmaktı niyetim. Ama aynı anda karımın da irkilip yerinde huzursuzca kıpırdandığını gördüm. Elindeki kalın sopayı usulca önüne almıştı. Durdum hemen, yanına yaklaşmadım. Tekrar koltuğuma çöktüm. Selma'nın gözleri dolmuştu. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Belki de oynattığımı düşünüyordu. Beni dinle sevgilim dedim. Hasta olduğum muhakkak ama çıldırmış değilim. Şu anda tüm akli melekelerim yerinde. Sana çıldırmış gibi görünebilirim ama ben deli değilim ve tüm anlattıklarım doğru. O gece seninle sevişen kişi ben değildim. Biliyorum, söyledin ya, iblis de o. Bunu içten söylemediğinin farkındayım. Bir düşünsene, bunca yıldır seninle hiç o geceki gibi hoyrat ve kabaca seviştim mi? Özellikle öyle galiz kelimeler kullandım mı? Selma bir an gözlerini kısarak bana baktı yeniden. Meselenin en can alıcı noktası buydu. Karımın bu basit gözlemi yapmış olması gerekirdi artık. Galiba onun da beynine bir kurt düşmüştü. Sessizce yüzümü incelemeye devam etti. Hem dedim, oğlum hakkında söylediklerim. Bir de onları hatırlasana. Benim ağzımdan hiç öyle laflar işittin mi bugüne kadar? Selma birden ellerini yüzünü örttü ve ağlamaya başladı. Sanırım artık her şeyi biliyordu. Karım telefonla konuşurken ben de oturduğum yerden onu dinliyordum. Evet Ayşe dedi. Durum çok acil. Onu hemen görmeni istiyorum. İçimden lanet olsun diye homurdandım. Bir doktora görünmem şarttı ama iblisin buna izin verip vermeyeceğini bilmiyordum. Üstelik bu doktor karımın eski bir arkadaşıydı ve ben yeni bir rezaleti yaşamaya hazır değildim. Ne yazık ki başka çarem yoktu. Konuşmaya yeniden kulak kabarttım. Tamam dedi Selma. Bir saat sonra sendeyiz. Selma'nın arkadaşı olan bir doktora gitmek istemiyordum. Ne yazık ki karım içimdeki kötü varlığın ne denli vahşi ve hayrat olduğunu yeterince bilmiyordu. Onun bu muayeneye izin vermeyeceğinden emindim. Gerçi iblis dün geceden beri beni rahatsız etmiyordu ama ona güvenemez ve ne zaman ortaya çıkacağını bilemezdim. Zaten huzurum çoktan kaçmıştı. Şimdiye kadar kendini göstermesi gerektiğini düşünüyordum. O melin ruh yeni bir fesat peşinde olmalıydı. Selma bir çocuk gibi üstüme düşüyordu. Beni zorla banyoya sokmuş, üstümdeki kirli giysileri çıkartmış ve tıraş olmam için zorlamıştı. Artık hastalığıma inanıyordu ama üstündeki ezilmişlik ve kıskançlığı atınca sopayı bırakmış, tedbirsiz bir şekilde evin içinde dolaşmaya başlamıştı çoktan. Onu iki kez uyardın. Sanırım hala bedenim iblis tarafından işgal edilince ne denli vahşi ve saldırgan olabileceğimi aklı kesmemişti. İlk seferinde de gülümsedi ve hissettiğim kadarıyla da isteksizce unuttuğu sopayı eline aldı. Durumu çok yadırgıyordu. Bir tehlike anında onu kullanamayacağını, en azından bana acımasızca vuramayacağını anlamam beni büsbütün tedirgin etmişti. Kafamı kurcalayan bir nokta daha vardı. Lakin cesaretimi toplayıp soramıyordum. O son gece iblis tipedüz karıma tecavüz etmişti. Bu gerçeği öğrendiği zaman Selma'nın yıkılacağını, moralinin bozulacağını, ruhi bir bunalıma dahi düşeceğini sanmıştım. Oysa karım hadiseyi çok rahat geçiştirmişe benziyordu. Ya da hadiseye inanmakta zorlanıyordu ya da ilişkide bulunduğu insanı hala kocası telakki etmenin rahatlığını yaşıyordu. Bunu anlamakta zorlanıyordum. Kendisi o ilişki sırasında asla mevcut olmayan muhayyel bir kadına, bir fahişeye benzettiğim için kızıp köpürmüş ama gerçekte ilişkide bulunduğu adamın kocası olmadığını öğrenmesine rağmen tepki vermemişti. Selma'nın nasıl böyle davrandığını anlayamıyordum. Yoksa bana inanmıyor muydu? Tıraşım olduktan sonra giyinmeme yardım etti, açık mavi renkli balıkçı kazağımı, tweed ceketimi giydirdi. Sonra da kendisi kıyafetini değiştirmek için soyunmaya başladı ve ben yatak odasının içindeydim. Karımın kafası hala tehlikeyi almıyordu, sorunu anlamamıştı. O an için potansiyel bir tehlikeydim. Bir an onun çıplaklığına gözüm takıldı. Yine kalın sopayı banyoda unutmuştu. Soluk soluğa kendimi odadan dışarı attım. Her an değişime girebilirdim. Aceleyle odadan çıkışımı görünce peşimden seyirtti ve sordu. Ne var, ne oldu? Sırtımı duvara dayayıp yanıma yaklaşma diye homurdandım. Çıplaksın. Karım böyle bir kayıtsızlıkla konuşuyordu. Yapma Selim, beni ilk defa bu halde görmüyorsun ya dedi. Yalvarırım diye inledim. Sorun ben değilim, o. Gözlerimi ondan kaçırmaya çalışıyordum. Tamam anladım dedi. Sakin ol. Sopayı alıyorum. Giyininceye kadar seni dışarıda bekleyeceğim. Oldu dedi. Terden sırılsıklam kesilmiştim. Boğulacak gibiydim. Lakin herhangi bir değişim sinyali de almamıştım. İblis hala meydanlarda yoktu. Gariptir ama şimdi de nefret ettiğim o melun varlığın ortaya çıkmamasından telaşlanmaya başlamıştım. Bence mükemmel bir fırsat yakalamıştı az önce. Karım siyah iç çamaşırlarıyla gayet tahrik ediciydi. Onu böyle bir fırsattan istifadeye Kalkışmamasına şaşırmıştım. Nerelerdeydi acaba? Bana kıyasen müthiş bir avantajı vardı. Aynı bedende olduğumuz sıralarda benim zihnimden geçen her şeyi okumasına rağmen ben onun beynini okuyamıyordum. Bu nokta dikkatimi çekti. Acaba neden ben bu avantaja sahip değildim? Belki saçma bir düşünceydi. Bilemezdim ki. Daha bunun gibi karşılığını bulamadığım yüzlerce soru vardı aklımda. Sırtım duvara dayalı öylece Selma'nın hazırlanmasını bekledim. Karım acele ediyordu. Ali'nin servisinin okuldan gelmeden önce bizim eve dönmemiz gerekiyordu. Selma nihayet odadan çıktı, bir an üzüntüyle alnımdan terler süzülen yüzüme baktı. İyi misin diye sordu. İyi olduğumu belirten şekilde başımı salladım. Sopa elindeydi. Bunu da doktora giderken yanıma almak zorunda mıyım? Kesinlikle dedim. Evden çıktık. Arabayı sen kullan diye mırıldandım. Karım yine yadırgayarak beni süzdü. Zira beraber olduğumuz sıralarda arabayı hep ben sürerdim. Ama sesini çıkarmadı. Direksiyonun başına geçip oturdu. Direksiyon başına geçmek istemiyordum. Köprü üstünde başıma gelen bilinç kaybını bir daha yaşarsam sonucunu hayal etmek bile zordu. Hareket ettik. Doktor Ayşe Karaman'ın muayenehanesi Erenköy'de Bağdat Caddesi üzerinde bir apartman dairesindeydi. Aydınlık ve ferah bir yerdi. Bekleme odası caddeye bakan kısımdı. Hasta kabul ettiği oda ise arka bahçeye açılan bölümdeydi. Bekleme odasına girip oturduk. Kalabalık değildi içerisi. Bizden önce sıra bekleyen tek bir hasta vardı. Kalbim duracak gibi atıyordu. Korkuyordum. Dün geceden beri her şey aşırı yolunda gitmeye başlamıştı. Bir terslik seziniyordum. Benim tanıdığım iblis buna izin vermezdi. Bekleme odasındaki rahat ve şık kanepede oturamadım. Yerimden kalkarak önce sehpanın üzerindeki mecmualardan birini alarak karıştırmaya başladım boş bakışlarla. Sonra yerine koyarak camın önüne gittim ve caddede akıp giden kalabalığı seyre başladım. Karım sessiz fakat endişeli bakışlarla beni süzüyordu. Daha şimdiden dilim damağım kurumuştu ve her an olması muhtemel bir olayın patlak vermesini bekliyordum. Nihayet sıramız geldi. Doktor Ayşe bizi odasına aldı. Karımla öpüştü, benim de elimi sıktı içtenlikle. Bir hastayı kabulden ziyade dostu olduğu evli bir arkadaş çiftini karşılamış gibiydi. Onun hakkındaki yerleşmiş kanım evde kalmış bir kuz kurusu olduğuydu ama şimdilik davranışları ve bize olan muamelesi ile birden gözüme girmişti. Biraz rahatlar gibi hissettim kendimi. Asla profesyonel bir hekim gibi davranmadı. Zamanını çaldığımızı düşünmeden uzun ve koyu bir sohbete daldı bizimle. Daha doğrusu karımla. Eski anılardan, birlikte okudukları lise yıllarından konuştular. Ben gergin ve hareketsizdim. Yapılan sohbetle ilgilenemiyordum. Yine de doktorun ara sıra bana da yönelttiği soruları elimden geldiğince cevaplar vermeye çalıştım. Sonunda doktor Ayşe, evet şimdi sizi bir muayene edelim diye gülümsedi. Doktor Ayşe de bir nörologtu. Sanırım benim derdime asıl deva bulacak hekime gelmiş sayılmazdım ama bedenimde organik bir sıkıntının olup olmadığını ilk etapta da o teşhis edebilirdi. Gülümseyerek yanıma yaklaştı. Şöyle gelin lütfen dedi. Yerimden kalkıp üzeri tiril tiril beyaz bir bezle örtülü divanın ucuna iliştim. Selma telefonda şikayetlerinizden bahsetti diye mırıldandı. Başımı salladım, sonra bilgiççe fısıldadım. Sanırım panik nöbetleri geçiriyorum. Doktor ukalalık etmişim gibi tekrar gülümsedi. Nasıl yani? Soluk darlığı, kalp atması, kendimi patlayacakmışım gibi hissetme ve sık sık içimde başka bir varlığın mevcudiyetini duyumsama. Çok ilginç. Doktor oftalmoskopla önce sol gözümü muayeneye başladı. Aşırı baş ağrısı çekiyor musunuz? Zaman zaman ama çok şiddetli değil. Baş dönmesi çok nadir. Geçici körlük, görüş alanınızın belli bir şekilde daralması, öyle bir şey olmadı. Doktor bu defa sağ gözüme geçerken profesörlük hazırlığı içindeymişsiniz öyle mi diye mırıldandı. Evet, sağ gözümün muayenesi daha kısa sürdü. Doktor oftalmoskopu bıraktı. Aletin ışığının hayali hala gözlerimin içinde dans ediyordu. Bu defa stetoskopunu kulaklarına taktı. Buz gibi çeliğini göğsüme dayadı. Tamam, derin derin soluk alın, tutun, verin, tekrar alın. Kalbimle ciğerlerimi dinledikten sonra stetoskopu da çıkardı. Garip kokular duyuyor musunuz? Hayır. Her şeyin tadı normal mi? Yani ekmek yerken aniden soğan falan gibi bir tat geliyor mu? Hayır. Doktor daha sonra sivri uçlu bir aleti ayağımın tabanına sürterek sinirsel duyarlılığımı ve lastik uçlu bir çekiçle de dizlerime vurarak sanırım reflekslerimi ölçtü. Galiba muayenesini bitirmişti, dönüp yerine oturdu. Dış görünüş itibariyle sağlıklısınız dedi. Endişeyle mırıldandım. Burada önemli olan sözcük dış sanırım. Doğru. Birkaç test yapmak gerekebilir. Çalıştığım hastanenin kliniğine gelmenizi isteyeceğim. Tamam dedim. Ama bu kliniğe gidip kendimi doktorların eline bırakmaya hiç de hazır değildim. Yarın sabah 9'da klinikte olabilir misiniz? Korkarak sordum. O testlerde ne arayacaksınız? Beyin tümörleri falan. Ağır kan kimyası dengesizliği, beyine baskı yapan bir değişim ve daha başka şeyler. Ama kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü sonuçlarının temiz çıkacağına eminim. Bence sizin sorununuz stres. Karıma bir göz attım. Yüzünde aniden rahatlamış bir ifade belirmişti. Sana dememiş miydim Selim? Diye mırıldandı sevinçle. Ne yazık ki ben rahatlamamıştım. Benimle açık konuşun doktor diye söylendim. Açık konuşuyorum. Ya bedenime musallat olan o ruh, beni olmayacak davranışları iten o sesleri nasıl izah edeceksiniz? Bu durum beni öldürecek. Doktor Ayşe başını anlayışla salladı. Size dinlenmeyi tavsiye ederim. Sizinkinden daha ağır semptomlar da gördüm ve sonuç stres çıktı. Yani psikolojik. Evet, ama uzun vadeli bir şey değil. Eğer sizi kaygılandıran buysa, aklınızı kaçırmak üzere olmadığınızı söyleyebilirim. Sakinleşmeye çalışın. Yarın yapacağımız testlerden sonra ne olduğuna daha rahat karar verebiliriz. Kesinlikle rahatlamamıştım. Bir psikiyatra görünmem gerekir mi? Doktor başını olumsuzca iki yana salladı. Hiç gerek yok. Sevinmem gerekiyordu ama nedense karım gibi bu heyecanı hiç duymamıştım. Dönüşte de herhangi bir anormallik olmadı. Sanki her şey yolundaymış gibi görünüyordu. Selma oldukça rahatlamış. Beni de gevşetmek için durmadan moralimi takviye edecek bir şeyler mırıldanıyordu. Ne yazık ki onu can kulağıyla dinleyemiyordum. Bence hiçbir şey bitmemişti henüz. Doktor Ayşe'nin söylediklerine inanmak zorundaydım. O bir uzmandı ama ön sezilerim meselenin bu kadar basit kapanamayacağını söylüyordu. Bir şeyler olacaktı, hem de eskisinden bin beter, çok daha korkunç şeyler. Bunu hissediyordum. Başıma gelenleri stresle izah etmek bir tıp adamı olmamama rağmen bana çok ters gelmişti. Emin değildim. Belki de Doktor Ayşe sırf arkadaşının kocası olduğum için yüzüme karşı gerçek teşhisini açıklamaktan kaçınmış, bunu sonra karımla özel bir konuşma yaparak kendisine açıklamayı uygun görmüş olabilirdi. Nitekim yarın klinikte daha ileri tetkikler yapmamız gerektiğinden dem vurmuştu. Gerçekten hiçbir şeyim yoksa buna neden gerek duymuştu? Benden bir şeyler sakladığı fikri beynimde daha fazla güçlendi. Psikolojik sıkıntıları olan hastaları muhtemelen böyle oyalamak belki de bir yöntemdi, bilmiyordum. Hasta kendisine konan teşhise bile hazır olamayabilirdi. Başıma gelenleri izah etmemekle beraber aklımdan sorum olduğuna da inanamıyordum. Hem içimden başka bir ruhun gizlenip zaman zaman ortaya çıkması bir delilik arızası da olmayabilirdi. Bu konuda çok az şey bildiğimi kabullenmek zorundaydım. Eve geldik. Üzerimdeki ağırlık daha da artmıştı. Sessizce bir köşeye oturup düşünmeye başladım. Az sonra oğlum gelecekti. Onu çok özlediğimi duyumsadım birden. Sanki yıllardır görmemiş gibi gözümde tütüyordu. Direncim azalıyordu. Artık içimde karşı koyacak enerjiyi tükettiğimi hissediyordum. Oysa başıma gelenlerden bu yana çok az bir zaman geçmişti daha. Ali'nin gelişi eve biraz neşe ve hareket getirmişti. Neyse ki o küçük yaşıyla bendeki durgunluğu sezinleyecek kıvamda değildi. Yalnız ısrarla nereye gittiğimi ve kendisine neden haber vermediğimi sorup durmuştu. Suallerini geçiştirdim. Akşama doğru evde hayat normal akışına dönmüş gibi görünüyordu. Ali salonda defterlerini halın üzerine yaymış, okul ödevlerini yapmaya çalışıyor. Selma mutfakta akşam yemeğinin hazırlıklarıyla meşgul oluyordu. Bense oturduğum koltuktan hiç kalkmadan dalgın ve düşünceli halde olaylara Aklımda mantıklı çözümler aramak peşindeydim. Arada sırada karımın sessizce mutfaktan başını uzatıp kaçamak bakışlarla bizleri kontrol ettiğini sezinliyordum. Neyse ki Selma mutfağa girerken kalın sopayı da yanına almıştı. Hem de ben onu ikaz etmeden. Yemek de oldukça sessiz geçti. Selma'nın bir kadeh içki teklifini kabul etmedim. Alkolden uzak durmalıydım. Karımın en huzurlu ve neşeli aile tablomuzu yaratmak için yaptığı tüm gayretler boşa gitmişti. Ali erken yattı. Selma'ya çocuk iyice uykuya daldıktan sonra onu bizim yatağa götürmesini ve geceyi birlikte geçirmelerini söyledim. Ben salonda uyumaya kararlıydım. Şayet uyumayı becerebilirsem. Karım göz pınarlarında şekillenen damlacıklarla baktı yüzüme. Sessizce alt dudağını kemirdi ama hiç itiraz etmedi. Belli etmemeye çalışmasına rağmen korktuğunu anlamıştım.